Ayrım 51.
Günay Rudoplu, hiç nefes aldırmadın kendine değil mi? Hiç pay vermedin. Mazoşist diyeceksin ama gönlün el vermiyor değil mi? Değil sevgilim, değil. Mazoşist değil. Kendi ellerimle yarattığım bir putu, yiğit halkımız, cefakar aydınımız söylemini kendi ellerimle yıkma gayreti. Beyinle kolun, kuramla eylemin el ele vermesinin toplumun sağlığa kavuşması için yeterli olmayacağını, önceliğin ahlak kaosundan kurtulmak olduğunu kanıtlama çabası. Kime be kadın, kime? Haykırmam, Güney'in yüzünde sevgi dolu bir tebessüm oluşturdu. Vicdanım gibisin diye fısıldadı. Ayna. O soruyu ben de sordum kendime. Sonra da cevap verdim. Kendime. Davranışlarım bütün ulusların gelecek kuşaklarına örnek olacakmışçasına yaşamak, ağzımdan çıkan her kelime dünyayı etkileyecekmişçesine özenle konuşmak istiyorum. Duraladı. Hala dedi. Hala öyle istiyorum. Bence bir şey daha vardı. Şafak belediye başkan adaylığına soyununca kendi yerine, yani ilçe başkanlığına Hasan Azmi diye birini oturtmuştu. Şafak'ın bir dediğini iki etmeyen sıradan mazbut bir adamcağızdı Hasan Azmi. Kampanya sırasında karısı çok ağır hastalandı. Adamcağız bir iki gün karısının başında bekledi. İlçeye gelemedi. Bazı işler karıştı. Şafak öfkeden deliye döndü. Kadıncağızın bu dönemde hasta olmaması gerektiğini söyledi, yetmedi. Ölürse ölsün, bana ne diye ekledi. Ciddiydi. Bana sorarsanız Günay, Şafak'ın kendisinin arkasından da böyle konuşacağını biliyordu. Doktor Oya onu kapıya kadar geçirdi, arkasından seslendi. Bana bak, bedenini sevmeyi öğren, olur mu? Ne diyebilirdim ki dedi Günay. Sevmez olur muyum? Flörtöden Walt Disney hayvancıkları gibi kirpiklerimi kırpıştırdım, kırıttım. Gözlerim, dudaklarım, minicik kulaklarım ne kadar hoş, ne kadar sevimli. Bayılıyorum kendime. Delikanlı dedi o ya da. Hastanenin kapısı şehrin nispeten sakin caddelerinden birisine açılıyordu. Gün ölmüştü. Adaya gitmese de arkadaşının sözünü tutup biraz dolaşması iyi olacaktı. Divan Oteli'nden Taksim'e çıkmaya niyetlendi. Eziyetli bir yürüyüş oldu. Trafik sersemletti, insanları lütfen barındırıyorlarmışçasına haşin binaları örten reklam levhaları bayağı, pirinç tabelaların dibine çömmüş kapıcı karıları çirkin, hamburgercilerden yayılan yağ kokusu iğrenç, avizeci vitrinleri rüküştü. Bu şehre yönelik bir sevgi geliştiremediğini düşünmüştü. Akranlarını onca heyecanlandıran Beyoğlu, Avrupa şehirlerinden arta kalan binaların hibe edildiği gün görmez sokaklar koleksiyonuydu. Şehrin onurunu kurtaran camileri bir işportacı tezgahının ortasına yerleştirilmiş çalıntı mallara benzetmişti. Çevrenin adiliği sanki onlara da bulaşıyor, onları da ucuzlatıyordu. Sevebileceği bir İstanbul'u, gravürlerin İstanbul'unu, oturduğu yerden hayalinde yapılandırması neye yarardı ki? Nostalji denilen duygudan hiç nasibini alamadığını, bunun nedeninin eski İstanbul'un da nihayet bir erkekler şehri olmuş olduğunu, o günlerde yaşamış olsaydı da zarif oymaların keyfini çıkaramayacağı bilgisi olduğunu fark etti. Kafes arkasında kapalı birine, bir kadına şehir güzelmiş, çirkinmiş ne fark ederdi ki? Kaldı ki eski markizin divandan daha iyi pasta yapabileceğine ya da günümüz şamdanının mutlu anılar servisinin Rejansinkinden aşağı kalacağına inanmıyordum. Direkler arası da herhangi bir kenar mahalle düğün salonundan daha görkemli olamazdı. Balık pazarının turpları güzeldi ama taze turp zaten her yerde güzeldi. İçimi çektim, hazır gelmişken akşam için alışveriş yaptım. Oya neyi yasakladıysa ondan satın aldım ve ertesi gün yine Çayırtepe'deydin. Yok. Ertesi gün değil dedi Günay aftiler gibi. Bir sonraki. Çok sancım vardı. Ertesi gün gidemedim. O gece yine maydanoz bahçesinin önünde oturdum. Son ameliyatımın üzerinden yıllar geçmiş gibiydi. O zamanki ölüm korkumu hatırlamaya çalıştım. Tamamlanmadan ölmek istemiyorum diye ağlamıştım. Fakat o akşam geçen zamanın beni tamamlanmaktan ne kadar uzaklaştırdığını görmeye başladım. O gün ayağı yere basmayan bir malumat istifçisi, bir akademisyen olmak istemiyorum diye ağlamıştım. Ama bugün aynen öyle olduğunu hissediyordum. Ayağımın yere bastığı asla söylenemezdi. Kişiliğimin temelini içtenlik oluştursun istiyordum ama artık içten de olamayacaktım. Tamamlanma çapamdan bana kalan halen geçerli iki ilke, kusuru başka yerde aramaktansa kendimde aramak istiyorum. Alçaklarla karşılaşınca yine dönüp kendime bakmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki türdaşlarımızla paylaşmadığımız niteliğimiz yoktur. Ertesi gün Çayırtepe'ye hiçbir şey olmamış gibi kuzu kuzu gideceğimi söylüyorlardı. Güney Şafak'la bir alçaklığı paylaşmadığını ikna etmenin imkansızlığını hissediyordu ama yine de denedim. Yo dedi, yo. Bir palavrayı paylaşıyordum, büyük yalanı paylaşıyordum. Düzenin kurallarıyla oynayıp düzenin düzene rağmen değiştirilemeyeceği gerçeğini pekala da kulak ardı etmiştim. Ahmet Becerikli'den Ali Haydar'a kadar Tanrı'nın türlü çeşitli kullarını barındıran bir kitle partisinin ne olmayacağını bile bile oradaydım. Sosyal demokrasinin muhakeme sonucu kabullenilmiş bir ideoloji olmadığını bile bile oradaydım. Kitap kurdunun bozkurtla çiftleşebileceği yalanını, şafağın kadını olduğum yalanını paylaştım. Türkiye'de her siyasi başarının toplumun temellerine yerleştirilmiş yeni bir dinamit olduğunu bile bile Şafak Özden'i belediye başkanı yaptım. Amma da kendini beğenmişsin, sen mi yaptın? Kendisini bağışlayabilmesini kolaylaştırmak için sunduğu muğlaklığı kabullenmeyeceğini bilmeliydim. Yüzüme baktı baktı, hıfzı veldetmeyeyim ben dedi. Oluşumdaki rolümü sahiplenmeyecek miyim? Günay Rodoplu Şafak Özden'in seçimleri kazandığı günün ertesinde soğuk bir bahar sabahı ameliyat oldu. Başarılı bir ameliyattı. İyileşmemesi için hiçbir bilimsel neden yoktu. 15 gün içinde taburcu oldu, bir ay kadar da evde yattı. Şafak Özden'in bu süreç içinde bir kez olsun aramamış olması, öyküyü inanılmayacak kadar kaba bir sadakatsizlik örneğine, kahramanlığı aramızda yaşamış olması imkansız bir hayal ürüne, bir karton karaktere indirgedi. Hiçbir iz bırakmadan kaybolmuş gibiydi Sayın Başkan. Öylesine kesin bir sessizliğe büründü ki merak eden, arayan Rodoplu oldu. Ameliyattan 8 hafta sonra ilk kez konuştular. Çayırtepe'nin yeni belediye başkanı, sabık kadınına 1 Mayıs pazartesi günü saat 14'te Marmara Etap'ın lobisinde randevu verdi. Bugün artık Özden'in davranışındaki gizemi yok etmek, pespaye hikayenin ne denli pespayeleşebileceğini görmek istediği için aradığını anlıyorum. Yaşamanın en öğretici deneyimi olacağını sezinlediği öykünün sonunu görmek istemiş olmalı. Hiçbir seyirci sinema salonunu timsahın kızı kaptığı sahnede terk etmezlerdi. İstediği oldu. Bu notları 6 ay kadar sonra Günay'ın evini toplarken evrakların arasında bulduk. 2 Mayıs 1989 Yıldız Üniversitesi Ayşe, 40 yaşlarında doçent, mimar, bekar. Dün ben dersteydim. Dersin sonuna doğru içeri bir grup girdi. Hocam bir şey okuyacağız dediler, bir bildiri. Ders devam ediyor, giremezsiniz dedim. Ders bittikten sonra girer konuşursunuz dedim. Hayır, şimdi okuyacağız dediler. Giremezsiniz, ders bitmedi, siz kimsiniz dedim. Biz öğrenci derneğindeniz dediler. O derneklerden. Ben de tanımıyorum tabii dernekte kim var. Kimliğini çıkar da kimsin, nesin araştırayım demedim. Şöyle bir kağıda kurşun kalemle yazılmış bir bildiri. Çabuklar da bakıyorlar, zavallılar. O okumaya başladı, ben çıktım sınıftan. Onun bildirisini ne dinleyeceğim? Çık dedim, çıkmadı bir kere. Ondan sonra sorumlu arıyorum. Bölüm başkanının odasına gittim, yok. Dekan yardımcısına gittim, yok. Sonra odaya gittim, baktım bir grup geliyor. Bekledim kapıda, sınıfları dolaşarak, bildirilerini okuyarak geliyorlar bunlar. İşte amacınız ne? Ne yapmak istiyorsunuz falan diye biraz kapıda tartıştık. Siz ne önerirsiniz? Sizin düşünceniz ne? Onların hepsi başıma toplandı. Ben sinirlendim. Biz bu olayları çok yaşadık dedim. Bunlarla bir şeye varılamıyor. İçeri girdim, her tarafım titriyor sinirden. Sonra çıktım, bir yere bildirmem lazım. Binanın sorumlu kişisi dekan yardımcısı ya da dekana bunu söyleyeyim dedim. Baktım tuvaletten dekan çıkmış geliyor. Hocam dedim, böyle böyle bir olay oldu, derse girdiler. Bunun için bir önlem alamaz mıyız dedim. Başladı dekan bana bağırmaya. Ben bir şey demedim ki filan derken arkadan iki dekan yardımcısı geliyorlardı, gördüler. Onlar işe karıştılar, neyse beni aldılar odaya. Dekan çok sinirlendi. Meğer daha önce rektörle tartışmışlar. Orada çok sinirlenmiş. Ben ne bileyim. Ben sinirli, o sinirli, birden bir şey oldu. Ben bağırdım, o bağırdı. Ben 8'den beri buradayım, çalışıyorum diye bağırıyor. Ben nasıl önleyebilirim? Sen bana bunu nasıl söylersin? Ben dekanım. Sen öğretim üyesisin. Ben dersten çıkmamın daha uygun olduğunu düşünüyorum. O çıkmasaydın dersten diyor. Ben durup onun bildirisini mi dinleyecektim? Çık dedim bir kere çocuğa, çıkmıyor. Ben de öğrencimin önünde durup madem çıkmadın oku bakalım mı diyeceğim bildirini. Olabilir mi böyle bir şey? Ben çıktım sınıftan. Bir gün önce de koridorda hakkıyla konuşan, dekan yardımcısıyla konuşan çocuğun belinde tabanca. Tanımıyoruz ki öğrencileri. İşte böyle bir şey yaşadık. Duvarlarda Kürtçe sloganlar vardı. Kartlara yazmışlar, bütün hole asmışlar. Tabii kimse de indiremiyor. Zavallı hademelere bunları indirin deniyor. Her yere bildiri asıyorlar, bildiriler var. Ne ilgisi var şimdi? Heyya, heyya. Başkan yepyeni lacivert takımını giyinmiş, partinin Pera Palas'taki 1 Mayıs kokteyline gidiyordu. Çuvallarla ölüler. Levent Taksim dolmuş yolcuları ilk çuvalı Harbiye Orduevi civarında gördüler. Caddenin ortasına atılmıştı. Şoför çarpmamak için direksiyon kırdı, ana avrat küfretti. Sokağın ortasında çuval bırakılır mı? Derken bir tane daha, bir tane daha. Divana doğru cadde çuvaldan geçilmez oldu. Ehliyet sınavından bin beter. Şoför birisine tosladı. Fren yapıncaya kadar 10 santim üstüne çıktı. Anasını avradını. Kadıncık önde şoförün yanında oturuyordu. Eğildi baktı. Kan. Çuvaldan kan sızıyordu. Bir daha baktı. Çuval kıpırdıyordu. Selamun aleyküm. Yıl 1979. Çuvaldaki canlı Mehmet Ali Dalcı. Heyya. Heyya, heyya. Yepyeni lacivert takımını giyinmiş partinin Pera Palas'taki 1 Mayıs kokteyline gidiyordu. Kadıncağı ayıracağı zaman kısıtlıydı. Yani konuşuruz, bitecek gibi değil, konuşmamamızı, daha sonra konuşmamamızı gerektiren bir sonuç da çıkmıyor. Sahi mi? Sıkıldı ama. İyi peki o zaman Günay, nasıl istiyorsan, seni nasıl üzmeyecekse, nasıl kırmayacaksa öyle bir öneri getir, öyle karar verelim. Hayır dedi kadıncık. Benim getireceğim bir öneri yok. Varsa senin söyleyeceklerim var. Hayır. Benim senin bu istediğin biçimde, özlediğin biçimde söyledim ya. Ben şeyim var, karım var. İşte birlikte oluyorum. Bilmem ne oluyor. Bu bir ayrıcalıktır. Seni de benim bir şekilde, bugüne kadar bu şekilde işte erkeksizliğe mahkum etmiş olmam doğrusu bir haksızlık. Yani bu konuda rahat olman gerekiyor. Yani beni bir dost, bir arkadaş olarak kabul edebilirsin. Hem bu kadar üzüntü çekmeyeceğini düşünüyorum. Yani uzun vadede gerçekten iyi dost olabileceğimizi düşünüyorum. Onun ölçüleri ne olur? O da konuş, şey dilir ve olabileceğini sanıyorum. Gümüşhane Danimarka'ya taşınırken ben neredeydim? Ne demek o? Bu yıl faşingi ziganaların üstünde kutlayacaklarmış. Yepyeni lacivert takımını giymiş Pera Palas'taki 1 Mayıs kokteyline gidiyordu. Yani şunu anlamadım. Bu senin belediyelerle ilgili profesyonel işinde, planlamada, araştırmada benim ne işim var? Benim bunlarla bir şeyim yok. Genel merkez istiyorsa iş versin size, kiralasın. Polimetre, polibar, kalkınma programı, bunların hiçbirisi beni ilgilendirmiyor. Yani genel merkezde dese bunları yapın diye onlara da gerekçeli yazarım. Kendi işinize bakın diye. Çünkü genel merkez bana hazır done vermek zorunda. Görevi o. Yok Belbim'e, İMS mi diyorsunuz, ne diyorsunuz, girişi yapılabilirmiş. Yapsın efendim, işi ne? Ben genel merkezin ya da bir takım başka belediyelerin yaptığı işte yokum. Ben başka bir belediyeyim. Benim yaptığım işim ayrı olacak. Bu senin şirketle olur, başka şirketle olur. Kimle olur olur, ayrı. Ama böyle bir organizasyonda ben yokum. Çünkü böyle bir organizasyon herkesin aynı derecede her şeyi bilmesi demektir. O benim işime gelmez. Politik olarak da işime gelmez. Hey ya. Hey ya, hey ya. Yepyeni lacivert takımını giymiş, Pera Palas'taki 1 Mayıs kokteyline gidiyordu. Anlatamıyorum galiba. Anlamak şeyimde değil, yani dünyamda değil. Ben o dünyada değilim. Ben otururum, şunu istiyorum, şunu yaparım. Öyle bakıyorum meseleye. Genel merkezin bu yolda bir isteği varsa genel merkezi bağlar. Verir parasını yaptırır. Ben belediye olarak girmem. Herkes bildiğini yapsın. Önce genel merkez kongreleri kazansın da sonra konuşalım. Böyle bir şeyden de benim anladığım anlamda yarar sağlayacağına inanmıyorum. Şundan inanmıyorum. Bir, başkalarının yaptığı yerde ben olmamalıyım. Yani çünkü aynı konumda oluruz. Aynı şeyleri öğreniriz, aynı tedbirleri alırız. Ben daha özel düşünüyorum. Yani bu bana çok faydalı falan bir iş de olabilir. Yokum. Ben tekim ve farklıyım. Çayırtepe için yapılan hazırlıkları durdurdun mu? Hayır. Onları ayrıca konuşuruz. O ayrı bir şeydir. Çayırtepe için hazırlık yapılır yapılmaz. Ne yapılır? Onları konuşmadık. Çayırtepe için ne istiyoruz onları konuşmadık. Konuşuruz. İlan ettik sanıyordum. Çayırtepe A ile B ile C ile bunları konuşabilir. Ayrı bir şey bu. Karıştırma bunları birbirine. Ben ayrı bir belediyeyim. Beni genel merkezi, bilmem nesi, diğer örgütlenmeler filan bağlamıyor. Mesela Mersin Belediye Başkanı'nın olduğu yere ben gelmem. Mesela falan vali yardımcısının olduğu yere ben gelmem. Hiçbirisiyle ortak bir işe girmem. Ben ne yaparsam özel yapmalıyım. Bu benim olmalı. Bak sana söyleyeyim. Genel merkezin çizeceği hiçbir ortak stratejide ben yokum. Yahu bak bunu kapatalım. Ben yokum. Ha bak yardım edeceğim bir şey varsa o yardıma varım. Senin şirketine koltuk çıkarız. Rozetini parlatmış, Pera Palas'taki 1 Mayıs kokteyline gidiyordu. Ne yardımı bu? Yani varsa burada benim bir yardım etmem, iş vermem falan söz konusuysa orada varım. Sana yardım edebileceğim en ufak bir şey varsa o var. Bunu anlatabildim mi? Ne de olsa ben sana bir zamanlar sırılsıklama aşıktım. Benim devreye girmemle işlerinde yardımcı olabileceksem profesyonel bir iş bu. Ne yardımım olacaksa onda varım. Yardım edeceksem varım. Sen bana yardım ettin, ben de sana ederim. Neden benden yardım istemiyorsun anlayamıyorum. Ben senden gayet rahat yardım istedim. İsterim de. Yani bu benim pek fazla herkesten yardım istediğim anlamına gelmez. Öyle ya. Halim Bey'le Serhat Bey'in aylardır fisebillah çalıştıklarını biliyorsun değil mi? Yani onları da mı ben düşüneyim? Ne yapacağıma, nerede yapacağıma da ben karar vereyim. Yani nedir, maliyeti nedir? Özel bir şeyler isteyebilirim. Seninkilerden de isteyeceğim, oturacağım, bakacağım. Benimkiler kimler, Sayın Başkan? Onlar işte, bana tipoloji araştırması 2 milyon dediler, 3,5 milyon lira hesap çıkardılar. Günay Rodoplu değil, onlar yaptı. Hiç utanman yok mu? Yepyeni lacivert vakkolarını giymiş, SHP'nin 1 Mayıs kokteyline gidiyordu. Olabilir. Ama yani olaya inandığımı söyleyemem diye düşün. Bu işi istemiyorum. 6. his de, 7. duygu da böyle bir şey istemiyorum. Çayırtepe Belediyesi olarak istemiyorum. Yani büyük yararlarım olacağına şeyim kesmiyor. Ayrıca öyle o kadar fazla da ön plana çıkmak istemiyorum yani. Yeteri kadar başımda iş olduğuna inanıyorum. Oraya göndereceğim adamların da bu işleri öğreneceğine inancım zayıf. Gene 2 saat başıma hiç olmazsa yük olacaktır. O tür bir çalışma istemiyorum. Nedir? Benim araştırma yapılacak. Vereceğim parasını yapacağım araştırmayı, bu kadar. Araştırma yapmaktansa Anadolu yakasının en büyük taş ocağını kurup onu işletmek bana daha cazip geliyor. Çünkü o işi biliyorum. Aynı parayı, aynı olanakları bana o şirket de kazandırır. Yani bütün asfalt fabrikalarının taş ocağını ve mıcırını verirsem asfaltlarımı bedavaya getiririm. Örnek, yani bir ortaklık kurarsam bildiğim, anladığım işlerde ortaklık kurarım. Çünkü bunu ben halka anlatamam, somut bir şey değildir. Halk bunu anlamaz ama taş ocağını anlar, görür çünkü. Halk, ayağa kalk. İpek kravatını takmış kokteyle gidiyordu. 1 Mayıs kutlamaya. Sıkıntı? Ben bilirim. Artar bu işler. Her gün bir kere 2-3 kişi arayacak beni. Onlarla mı uğraşacağım? Bana ne yahu? Bana ne yahu? Ben senin disiplinde bir çalışmaya girmeyi istediğimi düşünmüyorum. Yani ben öyle öğlen akşam şu saat 2'de bu, cuma günü şu, perşembe günü bu diye sıkıntıya hayatımı sokmak istemiyorum hiçbir şekilde. Yani bu gerçekten %100 bir başarı olsa bile, başarılı olursam olduğum gibi başarılı olacağıma inanıyorum. Yani bugün karar verip yarın yapacağım sıkıyor beni. Hazır olmadığımı varsayalım. Ben daha belediyecilikte bu tür bir şeye hazır değilim. Akşama kadar başka dünyadayım. Bu dünyaya daha gelmedim. Öyle düşün yahut düşünülebilir. Yiğidim, aslanım burada yatıyor. Gerçekten düşündüğüm gibi konuşuyorum. Yok yani o anlamıyla tatmin ol. Hiçbir şeyi yok. Sen burada bir şeyi fark edemiyorsun. Ben benim istediğim zaman diyorum. Bu da benim canımın sıkıntısından. Bir işte isteme zamanı ben tayin etmeliyim. Yani benimle birlikte çalışan insanların yahut da kuruluşların beni yönlendirmesine izin vermem. Yani perşembe günü yok perşembe günü. O perşembe gelene kadar ben ölürüm. Açarım çarşamba günü telefonu, cuma günü yahut gene perşembe günü ama onu ben şey etmeliyim. Ben kendimle halleşmeliyim. Yoksa ben senin çocukların bana verdiği işten memnunum. Gene bir iş yaptırırsam onlara yaptırırım ama onun üstünde ben bilmeliyim. Yani sen benim yerime karar verme durumunda olmamalısın. Ha sen şöyle düşünüyorsun, doğrusu bu. Ha doğrusu o olabilir, doğrudur da ama o doğru da beni fazla ilgilendirmiyor. Çünkü o doğruya ödediğim bedel fazla. Anlatabildim mi? Anlıyor musun beni? Yes. Dalcının cesedinin üzerinden atladı.